Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Bu videomuzda Ender'le beraber Xperia Accelerator oyuncu bilgisayarını inceleyeceğiz. Masaüstü bir bilgisayar. Fakat şimdi tahmin edebiliyorum, tabii ki ben sizleri göremiyorum ama büyük ihtimalle Türk firması ve oyuncu bilgisayarını yan yana gördüğünüzde oldu biz kalkarım diye böyle bir tavır oluşmuştur. Çünkü Türk firmaları oyuncu bilgisayarı gerçekten bugüne kadar düzgün şeyler ortaya koyamadılar. Xperia bu kanı yıkmak için Accelerator denilen geleni yapmış. Hemen sizi kaçırmadan bir teknik özellik tablosu görüntüleyelim ki neden bu bilgisayarı incelemeye değer bulduk, masamıza koyduk, sizler de görün. Görebileceğiniz gibi Xperia gitmiş, konusunda uzman bütün firmalardan ürünleri almış ve bir oyuncu bilgisayarı meydana getirmiş.
Evet, oyuncu bilgisayarları özellikle Türk markaları altında yıllarca Türk kullanıcısına karşı bir uzak mesafeli kaldı. Çünkü baktığımızda hakikaten insanların dili yandı. Zamanında çok gördük, işte 3 GB, 2 GB ekran kartı belleğine sahip ama giriş seviyesi ekran kartlarına sahip dizüstü bilgisayarları bilmeyen kullanıcılar da aldılar ve çok büyük sıkıntı yaşadılar. Hani zamanın belki 200 sene öncesi oyunlarını bile doğru düzgün oynayamaz halde çok yüksek fiyatlara bilgisayarlar satın aldılar. Tabi ister istemez insanlar biraz mesafeli yaklaşıyorlar duruma. Ama artık bu kanı yavaş yavaş değişiyor ve Xperia burada çok ciddi bir adım atarak şu anda güncel en üst düzey donanımları bir araya getirerek çok başarılı bir oyuncu bilgisayarı sunmuş.
Evet, anakarta baktığımız üzerinde zaten Intel'in Haswell tabanlı yeni Core i7 işlemcilerinden bir tanesi olan 4770K var. Bu işlemci şu an yani gidip iyi bir işlemci alacağım dediğinizde, param var dediğinizde alabileceğiniz bir işlemci zaten. Yani firma gidip orada gerçekten ucuzuna kaçmamış. Anakart ESRock. Şimdi ESRock tamam ülkemizde hala da çok yüksek tanınırlığa sahip değil ama yurt dışında üst düzey anakart dendiğinde akla gelen birkaç firmadan bir tanesi olmayı başarmış bir firma. Aslında kuruluşuna baktığımızda Asus'a uygun fiyatlı anakart çözümleri, alternatifleri yaratmak için kurulan firma bugün üst seviyede Asus'a rakip bir firma oldu.
Asus'un o zaman da hani ucuz ürün oluşturup marka değerini düşürmemek için kurulan firma bugün işte kendini geliştirerek ve ekstra yüksek seviye oyuncu modellerine de oynayarak şu anda çok kaliteli anakartlar yapıyor. Formula serisi olsun, bu Extreme serisi olsun çok başarılı anakartları var. Burada da Extreme serisinin Extreme 3 modelini görüyoruz. Z87 chipsette tabii ki Haswell'in 4. jenerasyon Core işlemcileri uyumlu bir şekilde.
Kingston'ın bellekleri zaten hepimizin tanıdığı bellekler fakat burada tamam hani bir oyuncu bilgisayarın hepsi Türkiye'de yapılıyordu fakat genelde ekran kartı nedense firmalar acayip çözümlere gidiyorlardı. Xperia ne yapmış? Gitmiş GB'nin GTX 780'ini koyarak bu gerçek bir oyuncu bilgisayarı demiş ve tasdiklemiş. Evet. Kağıt üstünde bu tasdiklenmiş.
Evet, yani olmuş. Titan vardı alternatif olarak ama gerek var mıydı? Yoktu.
Yoktu. Zaten çok fazla fiyat arttıracak bir çözüm olacaktı. Performans olarak da GTX 780 yeterli.
Kesinlikle bu GeForce'un 700 serisine baktığımızda aynı Kepler mimarisini görüyoruz ama fiyat performans açısından 600 serisine kıyasla çok daha uygun. Biz zamanında GeForce GTX 680'i $500 satıldığını gördük. Bir de şu anda yanına 780'i koyduğunda hem işte shader sayısı olsun, bellek veri yolu olsun çok daha üstün bir kart ve aynı fiyata satılıyor. Xperia çok doğru bir tercih yaparak 780'i oyuncu bilgisayarına konumlandırılmış ve kullanıcılar, bu bilgisayarı satın alacak kişiler 3 sene hiç arkalarına bakmadan birçok oyunu en üst düzeyde rahatlıkla oynayabilecekler.
Şimdi oyuncu bilgisayarı diyoruz, görünüş çok önemli. Invi'nin burada oldukça güzel bir modeli mevcut. Xperia bunu birazcık özelleştirmiş. Ön tarafta Xperia'nın X logosunu görüyoruz. Aslında hani onların o kendi Accelerator'dan gelen bir logoları mevcut. Aynı zamanda kasanın yan tarafına baktığımızda ise burada bir Nvidia logosu var. Çünkü aslında bu bilgisayar biraz da Xperia Nvidia işbirliğiyle ortaya koymuş bir oyuncu bilgisayarı.
Evet, Nvidia ile çalışmaları çok mantıklı olmuş. Dediğimiz gibi şu anda Nvidia'nın tekrar yapılanması da devam ediyor ülkemizde ve ciddi anlamda yatırım da yapıyorlar. Hani basınla olsun çeşitli firmalarla çok aktif bir şekilde çalışıyorlar. Bunun meyvelerini de işte bu şekilde görüyoruz. Kullanıcılara doğru düzgün gerçekten oyun oynatabilecek bilgisayarlar şeklinde geri dönüyor. Nvidia ile güzel bir ortaklık geliştirerek hem ekran kartı konusunda çok doğru bir seçim yapmışlar hem de kasanın görselliğini arttırarak biraz da Nvidia'nın burada ön plana çıkarmışlar tabii. Nvidia da kendisini ön plana çıkarmış hem de görsel anlamda başarılı bir kasa olmuş.
Genel olarak üst tarafa baktığımızda kasada bütün portlar buraya toplanmış durumda. Sadece USB 3.0'lı portlar ile ilgili burada bir önerimiz olacak Xperia. Çünkü önerileri dinleyen bir firma. Şimdi Nvidia'nın bu kasa modeli tabii ki Xperia tarafından özelleştirilmiş fakat ilk USB 3.0 portları çıktığında sizin de bildiğiniz gibi anakartlar üzerinde bu portların direkt olarak anakart üstünden alınabileceği portlar yoktu. Biz bu yüzden arkadan USB 3.0 portlarını kullanıyorduk ki Nvidia'nın de kasası aslında o dönemlerden kalma bir tasarıma sahip. Bu yüzden USB 3.0 kabloları ön tarafa alabilmek için arkadan portlara takılıyor.
Evet. İster istemez kasanın dışarısına çıkmış ve buradan su soğutma için yapılan açıklıklardan dışarı çıkarmışlar. Arka tarafta çok hani biraz göze batabilecek bir nokta oluşmuş. Bir de sonuçta anakart üzerinde de şu anda çıkış alınabilecek 2 adet port var. Ve böylelikle 2 tane portu kaybetmiş olduk. Çünkü arkadakileri öne transfer ettik. Kasa içerisindekiler boş bekliyor. Diğer arka 2'deki boş. en azından kasa biraz daha özelleştirerek, sonuçta Expert büyük bir firma ve hacimli alımlar yapabiliyor. En azından Invin'e deseydi ki hani şu portu bir düzeltin de içeriden alalım. Hem arkadaki portları kaybetmemiş oluruz, hem de hani koskoca 2 metre kablo arkadan çıkıp işte porta giriş yapmış olmazdı. Bu ufak bir detay ama düzeltilmesi iyi olur. Belki de kasanın daha yeni versiyonlarında bu detay da halledilip içeriden alınır.
Evet, halledilebilir. Şimdi bilmeyen arkadaşlar için de gösterelim. Normalde bu ön porta USB 3.0'ı taşıyacağınız zaman yeni modern anakartlarda anakart üzerinde içeride kalan bir soket mevcut. Evet. Şu an siz de bu soketi görüyorsunuz. Biraz geniş bir sokettir bu. Direkt kasa destekleseydi eğer, bu sokete giren özel bir port sayesinde, bağlantı sayesinde
ön tarafa aktaracak.
Evet, böylece 4 tane USB 3.0 portumuz olacaktı. Fakat bu sistem ne yazık ki bu kasada kullanılmadığı için sadece 2 tane USB 3.0 portumuz var. Ha, çok büyük bir eksiklik mi? Değil.
Değil.
Ama bir öneri açısından, buradan firma iletmek açısından biz de bunu söylüyoruz ki ileriki modelde bu düzeltilsin. Kasanın ön tarafı oldukça şık duruyor. Evet. Zaten agresif görünüm, tam bir oyuncu kasası. Üst tarafa CD-ROM yerleştirilmiş. Enteresandır. 2,5 inçlik. 3,5 inçlik pardon. Burada bir sürücü portumuz da var. Kart okuyucu vesaire takmak için kullanabileceğimiz.
Evet, onun dışında baktığımızda kasada bu montaj, vidasız montaj özelliklerinin yer aldığını görüyoruz ve daha fazla sürücü takabilmek adına da o cihazların yan tarafına taktığımız bracket dediğimiz ara parçalarda kasanın içerisinde kaybolmayacak şekilde kendine özel bir yerde saklamış durumdalar. Hani atıyorum ikinci CD-ROM'u alıp veya bir Blu-ray sürücü alıp takmak istediğinizde oradan hemen çıt çıt yan plakaları söküp kasaya takabiliyorsunuz.
Şimdi kasa olabildiğince hava alacak şekilde dizayn edilmiş. Kasanın bir tarafına baktığımızda ana kısımda burada 22 santimlik bir fan içeri hava üflüyor. Ön tarafta yine hava ızgaralı bir yapı var. Sabit diskleri soğutan bir fanımız mevcut. Fakat asıl önemli yapı, birçok kullanıcının önem verdiği bir yapı bu. İşlemciye de arkadan üfleyen bir fan konumlandırılmış. Orada yine GeForce logoları falan da var. Kasa agresif duruyor ve aynı zamanda soğutma konusunda başarılı.
Evet, soğutma konusunda zaten yan kapak kasanın ihtiyacı olduğu dışarıdaki soğuk havayı çok rahat bir şekilde içeri atacak 22 santimlik fanla. Çıkışlara da baktığımızda tepede bir tane fırçasız fan görüyoruz. Hemen arka tarafta da egzoz fanını görüyoruz. Böylelikle termal anlamda da güzel bir giriş ve iki adet çıkışla beraber kasanın içerisindeki sıcak hava çok rahat bir şekilde dışarı atılacaktır.
Aynı zamanda kapakta enteresan bir detay var. Şimdi 22 santimlik fanın bulunduğu tarafta bir filtreleme mevcuttu. Yani toz filtresi olmadığı için eğer tozlu bir ortamdaysa, ki böyle güzel bir bilgisayarı çok fazla tozlu ortama koyacağını zannetmiyorum ama tozların içeri girme olasılığı çok yüksek. Fakat kapağı kaldırıp baktığımızda kapağın üstüne yan taraflara, özellikle sabit disklere ve sürücülere denk gelen kısımlarda pahalı yalıtım malzemelerinin kullanıldığını görüyoruz. Yani ses için bir yalıtım mevcut burada aslında. Fakat kasanın oldukça fazla açık yapısını düşündüğümüzde de o ses, bu yalıtım malzemesi birazcık değişik olmuş. Hani garip olmuş ama kaliteden de ödün vermemiş firma.
Evet, en azından ellerinden geldikleri noktada hani malzemeyi yalıtarak titreşimi ve sesi azaltmaya çalışmışlar. Ama senin de dediğin gibi yan kapağa baktığımızda %75-80'i zaten açık. Hani kaçacak ses oradan kaçacaktır ama muhakkak onun da az da olsa bir katkısı vardır ki koymuşlar.
Evet, mutlaka bir katkısı vardır diye düşünüyoruz. Sabit disk kısmından aslında çok fazla bahsetmedik. 1 TB'lik bir sabit diskimiz var. Belki bir SSD ya da böyle bir hibrit drive, hani evet, hızlandırıcı olabilir. Dahil olabilirdi
tabii
sisteme.
Tabii SSD maliyeti yüksek bir cihaz olduğu için çok fazla yüksek kapasitelere çıkamıyorsunuz. Bu 1 TB zaten Allah'ın emri bir tane olacak bir mekanik disk. Çünkü oyuncu bilgisayarı ve bugün oyunlara baktığımızda 10 GB'dan aşağı oyun yok.
Evet.
Bir Windows'u kuruyorsun, ofis kuruyorsun vesaire dedim mi bilgisayar şişi veriyor bir anda. O yüzden bir mekanik disk şart. Ya belki Windows'un üzerinde çalıştığı veya çok oynadığınız oyunları taşıyabileceğiniz bir SSD olabilirdi, 128-256. Veya maliyeti o kadar arttırmamak adına Intel'in bu Smart Response teknolojisi var. İzleyicilerimiz de bilirler. Daha ufak boyutlu bir SSD sürücüyü tampon sürücü olarak anakart üzerine bağlıyorsunuz ve o sıcak veriyi SSD'de tutarak işte açılış süresi olsun, uygulamaların başlaması olsun, sık oynadığınız oyunların önemli dosyaları olsun, oraya otomatik olarak alıyor. Ve bu senin dediğin hibrit çözüme denk geliyor. Belki öyle bir şey yapılabilirdi ama sonuçta bunu yapılan oyuncu bilgisayarlarda, bunu alacak kişilerde o sürücüyü alıp takıp hani ekstra ekleyebilirler. Evet. Çok da büyük bir olay değil.
30 GB'lık bir sürücü dahil ettiklerinde sistemin performans artışı hani ödedikleri paraya göre kat ve kat fazla olacaktır diye düşünüyorum zaten. Bir de sistemde yani genel olarak içine baktığımızda bir kablolamada çok fazla özenin gösterilmediği açık. Yani kablolama konusunda ekstra bir çaba harcanmamış. Kasanın içi açık mı açık, hani havadar mı? Havadar. Bu konularda bir sıkıntımız yok. Sadece orada işlemcinin fanı hani belki birazcık daha böyle 12 santimlik falan böyle kule tipi bir şey olabilirdi.
Olabilirmiş.
Hani belki yani.
Şimdi 4770K'ya koyuyorsun. K demek overclock demek.
Evet.
Allah ne verdiyse gidecek bu işlemci. En azından bir 600-700 MHz çok üstüne çıkabilecek rahatlıkla bir işlemci. Ama o standart soğutucuya baktığımızda açıkçası bir daha bakıyorum.
Evet.
Bir daha bakıyorum. Hani çok basit kalıyor, sade kalıyor. Soğutuyor mu? Soğutuyor ama daha iyi bir performans alabilmek adına daha böyle senin dediğin kule tip bir soğutucu olabilirdi. Böylelikle aslında o arkadaki egzoz fanının verimi de arttırmış olurdu.
Daha çünkü fazla yararlanırdık
onu. Fan direkt üflediği havayı soğutucudan geçirdiği anda egzoz fanının çekiş alanına sokuyor. Öyle olduğumuz sıcaklıklar da daha düşük olacaktı. Hem hız aşıtma noktasında hem de daha serin çalışma anlamında daha iyi bir soğutucu açıkçası beklerdik.
Evet, kasanın sadece kasasından ve içindekilerden bahsediyoruz yani kendisinden. Çünkü bu sadece bir kasa arkadaşlar. Yanında monitör, klavye, fare gibi bileşenler çıkmıyor. Oyuncular bunları kendileri seçsin diye bırakılmış. Zaten son dönemdeki trende baktığımızda oyuncu kasası dediğinde dizüstü bilgisayar gibi kasayı tek başına veriyorlar o şekilde. Gerisini kullanıcı hallediyor. Belki hani Logitech veya benzeri bir klavye üreticisiyle bir bundle yapılsa.
Olabilir.
Değil mi? Bir indirim kuponu falan verilse bu da gelecekte düşünülebilecek şeyler arasında
belki
olabilir.
Belki indirim kuponu daha iyi olur. Çünkü bir ben fare alırım. Benim elime uyar. Senin elin ufaktır, sana uymaz. Kulaklığı alırsın, ben rahat ederim. İşte büyük kulaklığı arkadaşların hani rahatsız olur, terletir vesaire. Bu noktada kullanıcıyı rahat bırakmak lazım. Senin de dediğin gibi ufak böyle cezbedici, insanların gönlünü alacak kampanyalarla kendine has bir şekilde bu bilgisayarı tamamlayıp kullanabilirsin.
Evet, şimdi kas hakkında konuştuk, içindekileri anlattık sizlere. Dilerseniz şimdi sistemimizi kuralım, çalıştıralım, bakalım bu oyun canavarıyla yine modern oyunları açıp baktığımızda nasıl bir performans alıyoruz. Evet, şimdi tabii ki en çok performans isteyen oyunlardan bir tanesi olan Battlefield ile başlıyoruz. 2K bir monitörümüz var. Sistemle beraber monitör klavye farenin gelmediğini söyledik. Fakat tabii ki siz dilediğiniz monitörü takabilirsiniz. Bir de sistemi maksimum zorlayabilmek için 2K bir monitör taktık ve oyunun hemen video ayarları kısmına gireyim. Gördüğünüz gibi 2K çözünürlükteyiz. Genel olarak her şeyi ultra ayarları aldık. Köşe muşatma açık, doku filtreleme açık. Ve sol üst köşede değerleri okuyabilirsiniz. Hemen gidip bir aksiyona girelim. Ve değerler ne durumda? Aksiyon sırasında kaça kadar düşüyor onu görelim. Evet, askerimizin beynini aşağı akıttılar. Şimdi çekiyorum. Amerikan Johnny'leri sivil halka ateş ediyorlar. Biraz manipüle ediyorum, tamam hani oyunun sunumunu ama. Amerikalılar 7-24 zaten birilerini öldürüyor arkadaşlar. Oyunun genel olarak konusu bu. Evet, gördüğünüz gibi en çatışmalı anlarda, en böyle fazla efektin aynı anda gösterildiği yerlerde dahi kare saniye oranlarımız akıcılıktan hiçbir şey kaybetmiyor. 50 kare saniyeleri görüyoruz. Herhalde en zorlandığı anlarda da 40 kare saniyenin altına düşmedi. Herhalde birçok oyuncunun rüyasıdır bu değerler diye düşünüyorum. Bundan sonra da çok fazla ilerlemeye gerek yok bu oyunda zaten. Buradaki kare saniye değerlerimiz genel olarak oyunun ortalamasını yansıyan değerler olacak. Şimdi kapatalım ve diğer oyunumuza geçelim. İkinci oyunumuz Hitman olacak. Hitman yine grafikleriyle oldukça etkileyici bir oyun. Hemen ayarlar kısmına giriyoruz. Yine 2K çözünürlükteyiz. 2560x1440 piksel çözünürlükte çalıştıracağız oyunu. Yatay senkronizasyonu kapatıyorum çünkü yatay senkronizasyon açık olursa eğer oyun 60 kare saniye takılı kalacak. Biz gerçek bir benchmark, gerçek bir performans değeri görmek istediğimiz için bunu kapatıp 60 kare saniye üzerine de performans gösterebilirse eğer sistem gösterebilmesini istiyoruz. Detaylı ayarlar kısmına girdiğimizde ise her şeyin olabilecek en yüksek detaya ayarlandığını görmekteyiz. Ultra seçilmiş durumda. Hatta biz Ultra'nın üstünde yine başka açabileceğimiz seçenekler var mı bakıyoruz. Görülebileceği gibi yok. Her şey sonuna kadar açık ve buradan benchmark'ı çalıştırıyoruz. Yüklenme ekranı ardından Hitman'in oldukça detaylı ve kapsamlı bir benchmark yazılımı çalışacak. Açıkçası oyunların içerisinde kendi benchmark yazılımlarının olması bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Oyuncuyu da aslında doğru bir şekilde bilgilendiriyor. Çünkü birçok oyuncu sistem almadan önce veya bir dizüstü bilgisayarı satın almadan önce sevdiği oyunların o sistemde ne kadar kare saniye oranıyla nasıl bir performansla çalıştığını merak ediyor. Oyunların içerisindeki dahili test yazılımları sayesinde ise net bir şekilde bunu görebiliyoruz ki Hitman belki de sistemi en çok zorlayan test yazılımlarından bir tanesine sahip. Sol üst köşede de anlık fraps değerini görebiliyorsunuz. Görebileceğiniz gibi her yerde inanılmaz insan kalabalığı var. Ve 2K çözünürlükte sistem 30 kare saniye çok yakın değerlerle benchmark'ı tamamlayacak gibi görünüyor. Evet, genel olarak değerlere baktığımızda en düşük 5 kare saniye görmüşüz. Bu oyunun yükleme esnasında görülen değer zaten ortalamaya çok büyük katkısı yoktur. Genel olarak en yüksek gördüğümüz kare saniye sayısı 38 olmuş ve ortalama 28.7 kare saniye görülmüş ki 30 kare saniye çok yakın. 2K çözünürlükte 8x köşe muşatmayla beraber oyun yine çok akıcı bir şekilde çalışabiliyor. Köşe muşatmayı 4x'e alırsanız eğer 30 kare saniye üzerinde de deneyim elde edebilirsiniz. Xperia'nın de yine bu güzel oyundan geçen not aldığını söylemek mümkün. Babayı sona sakladık. Crysis 3 her sistemin korkulu rüyası. Oyun gerçekten çok yüksek grafik detaylarına sahip. Doğal olarak da yüksek sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyuyor. Hemen burada da yatay senkronizasyonu kapatıyoruz. Sistem ayarlarını en yükseğe ayarladık. Kaplama detayını en yüksek çözünürlüğe getiriyoruz yine. Köşe muşatma 1x değerine duruyor düşük değerde. Çünkü 2K çözünürlükte eğer bunu da açarsak gerçekten 780'i çok zorlamış olacağımızı düşünüyorum. Bizim amacımız burada iyi bir oyun deneyimi sağlamak. Yeniden başlatmamız gerektiği hakkında bir uyarı aldık. Hemen oyunu kapatalım, hızlı bir şekilde yeniden başlatalım. Çünkü yüksek doku değerlerine alındığında oyunun tekrar dokuları yüklemesi gerekiyor. Hemen orijin hesabımız üzerinden Crysis 3'ü çalıştırıyoruz. Sistem üzerinde bir SSD olsaydı doğal olarak oyunların başlama süreleri konusunda bir avantaj sağlayabilirdi ama 1TB'lık diskin de yükleme süreleri bakımından yine çok kötü değerler sunmadığını da söyleyebiliyoruz. Enter'a başlayalım, basalım, buraları geçelim. Ve oyunumuza başlayalım. Yükleyeceğimiz bir yer olmadığı için yeniden başlıyoruz. Buraları geçelim. Evet, oyunun zorunlu izlemek zorunda olduğumuz videosu ardından hızlı bir geçişte oyuna geçtik. Hemen Enter'a basalım ve geçelim. Şimdi birçok kişi soruyor bize neden oyun Türkçe değil diye. Arkadaşlar, biz test sistemleri kullandığımız için oyunlar çok hızlı bir şekilde bizde aktivasyon süreleri de oluyor. Aktive edemiyoruz birçok sistemde ya da çalındıkları oluyor bazen. Unutuyoruz şifremizi vesaire sistemlerde geri gönderdiğimiz. Bu yüzden biz en ucuz nerede satılıyorsa oyunu oradan alıyoruz. Oyunlar orijinal ama Türkçe değiller. Hemen değerlerimize tekrar bakalım. Arada bir atlama yaptık. Belki aklınızda atlamayı neden yaptılar acaba? Grafikleri falan düşürdüler mi diye düşünmüş olabilirsiniz. Olabilir, doğaldır. Gördüğünüz gibi her şeyin yüksekte. İlk başta da söylediğimiz gibi köşe muşatma yine sadece bir değerinde yer alıyor. Yatayda senkronizasyonu kapattık. Advanced Graphics'e girdiğimizde ise burada her şey açık. Motion Blur'ın ortada veya yüksekte olması oyunun genel olarak görünüşüne etki ediyor ve orta tutmanızı tavsiye ediyorum. Diğer türlü oyun çok bulanık oluyor. Medium değerlerde ve 2K çözünürlükte oyun 30 kare saniyeyi şu anda bize sunuyor. Bu monitörde oyun gerçekten inanılmaz duruyor. Ve kare saniye değerleri tatmin edici. Zaten enteresandır. Oyunun başlangıç sahnesi oyunu en zorlayan yerlerden bir tanesi. Sis efektleri var, yağmur efekti var, hareketli bir sürü obje görüyorsunuz, fizik efektleri var. Ve genel olarak baktığımızda ışıkların bölgede savrulduğu, dumanların çıktığı bölgelerde dahi 30 kare saniye altını görmüyoruz. Yine yukarı doğru çıkalım. Oyunu zorlayan yine bir başka noktalardan bir tanesi var. Dumanlı bölgeler. O da bu bölgeler yine çok enteresandır. Mesela şu tarafa doğru baktığınızda 40 kareyi görüyorsunuz ama dumana doğru döndüğünüzde kare saniye oranlarının hızlı düştüğünü görebiliyorsunuz. Yine buralarda da oyun 30 kare saniye sınırını koruyor ve akıcılıktan bir şey kaybetmeden devam ediyor. Açıkçası GTX 780 başarılı bir karttı, biliyorduk. Ama Xper işlemcisinden ekran kartına, belleklerine kadar başarılı bileşenleri bir araya getirerek oyuncu sisteminde gerçekten oyun oynanabilmesini sağlamış. Burada da Crysis'i kapatabilirim diye düşünüyorum. Zaten kapalı alanlara geldik. Burada kare saniye oranları daha fazla artıyor. Şimdi isterseniz Centic Test tablonu da görüntüleyelim en zorlayıcı oyunları gösterdikten sonra. En azından sistemi kendi sisteminizle karşılaştırmak isterseniz bu benchmarkları sisteminizde çalıştırarak bu değerlere hani referans alabilirsiniz. Değerler zaten tahmin edilebileceği gibi oldukça yüksek. Ender, oyunlarımızı oynadık, monitörümüzü kurduk. Son kapanış için tekrar birlikteyiz. Açıkçası hani dediğim gibi Şimdi iki tane kullanıcı tipi var. İlk önce ondan başlamak lazım. Kullanıcılardan bir kısmı bilgisayarını tek tek parçalarını kendisi seçip tek tek siparişini verip geldikten sonra kendi elleriyle bunu birleştirmeyi, evet, işletim sistemini kendisi kurmayı seviyor ve biliyor. Evet. Yani bu işlerden anlıyor. Böyle bir kullanıcı grubu var. Bir kullanıcı grubu da var ki bu kullanıcı grubu ekran kartı hangisi seçmekten çok uzak. Hı-hı. Hani böyle baktığı zaman acaba hangisi ekran kartlı bunlardan diyen. Hı-hı. Birleştirmek falan dedim mi zaten yani sıfırdan araba yap demişsin evet, kadar korkuyor yani. İşlemciyi sanki tasarla demişsin. Bilmiyor çünkü. Yani şimdi bilmeyen insanla bilen insanı bir tutamayız. Bu yüzden de firmalarda şöyle bir şey oluyor. Expert diyor ki arkadaş ben bu sistemi senin için bir araya getiriyorum. Tek tek parçaları topluyorum senin için. Windows'u kuruyorum. Sen sadece tuşuna basıyorsun, çalıştırıyorsun. Bu yüzden bu bileşenleri piyasadan tek tek topladığına göre bana birazcık daha fazla vereceksin. Hı-hı. Çünkü ben senin için bu sistemi hazır hale getirdim. Hı-hı. Ve sistem garantisi verdim. Evet, yani bu sistemin bir şey, evet, bir arada çalışanın garantisi var.
Şimdi oyun oynamayı seven herkes bilgisayardan anlamak zorunda değil. Yani o yüzden iyi bir oyun bilgisayarı toplamak isteyen kişiler o yüzden kendi bilgilerine muhtaç olmamalı. Bu tarz çözümlere ihtiyaç var ve Amerika'da olsun Avrupa'da olsun çeşitli oyun bilgisayarları satan markalara baktığımızda da inanılmaz böyle, popüler. Evet. Çok güzel bilgisayarları, çok farklı bilgisayarları yapıyorlar ve hepsi bir marka haline geldi. O ürünlere sahip olmak da bir prestij noktasına dönüştü. Dediğimiz gibi herkes bilgisayarı anlamak zorunda değil. O yüzden insanlar bir miktar daha fazla ödeyerek bütün her şeyi hazır bir paket halinde alabiliyorlar. Geçmişte de alabiliyorlardı ama verdikleri paranın karşılığını alamıyorlardı. Artık o devir kapanıyor ve Expert'in bu bilgisayarı sayesinde şu anda alınabilecek en üst düzey bilgisayarlardan bir tanesini belli bir ücret karşılığında alıyorsunuz, kuruyorsunuz. Bir sıkıntı olursa da alo Expert bilgisayarım bozuldu diyorsunuz. Adamlar geliyor, sıkıntısını hallediyor ve kullanmaya devam ediyorsunuz. İşte bu noktada dediğimiz gibi herkes bu detaylı şeylerle uğraşmak zorunda değil. Ben kafam rahat olsun, oyunumu oynamak istiyorum, bir sıkıntı çıktı mı da karşımda bir muhatap bulmak istiyorum diyorlarsa bu tarz çözümler en ideal çözümler.
Evet yani biz burada şunu söylemiyoruz. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Fiyatı azdır, çoktur, hı-hı, süper uygundur falan demiyoruz. Sadece yorum yapan arkadaşlar buna biraz dikkat etsinler. Çünkü bazen öyle yorumlar yapıyorlar ki sanki yani Expert olduğu zaman piyasadan topladığı fiyata satmak zorundaymış gibi. Evet. Öyle bir şey imkansız çünkü koskoca bir firmadan bir sürü çalışandan bahsediyoruz. Doğal olarak operasyon maliyetleri zaten çok yüksek. Bir de bir tarafta sistem garantisi, hı-hı, mevcut. Bir tarafta tek tek parçaları topluyorsunuz, siz uğraşıyorsunuz garantisiyle. Bir de öyle bir durum mevcut. Doğal olarak sizin için bazılarının bazı işleri yapmasını istiyorsanız bir fark ödemeye razı olmalısınız arkadaşlar. Bunun haricinde eninde sonunda bir Türk firması bu işte akıllanacaktı ve düzgün bir oyuncu bilgisayarı, oyuncu bilgisayarı temel olarak markete koyacaktı. Expert'i tebrik etmek lazım. Nvidia ile işbirliğine gitmişler. Gerçekten oyuncu bilgisayarı diyebileceğimiz bir bilgisayarı ortaya koymuşlar. Artık Accelerator dediğiniz zaman, bir oyuncu bilgisayarın var dediğiniz zaman herkes bilecek ki bunda oyun oynanıyor.
Evet, bunda oyun oynanır ve çok rahatlıkla oynanır. Zaten bu yeni GeForce Experience altında da kullanıcılar biraz daha rahatlamış durumdalar. Nvidia'nın bu programı sayesinde o anki oyunu maksimum en optimal şekilde nasıl oynayabileceğini artık ayarlanabilir hale geldi. Dedik ya hani herkes bilgisayardan anlamak zorunda değil oyunu seven. Oyunu seven kişiler hiç bilgisayardan anlamasalar da anlamak zorunda kalmadan oyunlarını en maksimum verimde, en üst düzeyde çok uzun yıllar boyunca böyle bir bilgisayarla oynayabilecekler.
Evet, bu videomuzda Ender'le beraber Expert'in arkadaşlar biz gerçekten bir oyuncu bilgisayarı yaptık, test eder misiniz dedi. Accelerator model isimli oyuncu bilgisayarını inceledik. Gerçekten güzel bir cihazdı. Performansını sizlerle beraber zaten test ettik ve gördük. Bir oyuncu bilgisayar olmuş. Zaten olmuş. Kağıt üstünde bakınca da aslında oyun oynamaya bile gerek yok. Bu cihazın bir oyuncu bilgisayar olduğunu herkesin söyleyebileceğini düşünüyorum. Tabii ki geliştirilebilecek noktaları var mı? Evet. Var. USB 0 portları biraz daha iyileştirebilir. İşlemci üstüne daha afilli, evet, diyebileceğimiz bir fan koyulabilir. Bir de böyle oyunculara yakışacak bir fan olabilir bu. Bunun haricinde dediğimiz gibi 4.4'lük bir oyuncu bilgisayar olmuş almayı düşünüyorsanız da videoda gördüğünüz gibi ne eksisi ne fazlası, evet, var arkadaşlar.
Arayabileceğiniz her şey bulunacak.
Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek için hoşça kalın.
Hoşça kalın.